Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, klinik psikolog Mehmet Dinç ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Bir İnsan Bu programıyla daha karşınızdayız. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Mehmet abi hoş geldiniz yeniden.
Hoş bulduk. Ben de bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hepsine hayırlı günler olsun.
Dilerseniz geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden programımıza devam edelim.
Memnuniyetle.
Sizden geçen haftayla ilgili kanaatlerinizi bir özet şeklinde alabilir miyiz?
Tabii memnuniyetle. Geçen hafta eğitim öğretim yılının başlaması hesabıyla eğitim öğretimden neler beklememiz lazım? Eğitim öğretimde değişen süreçler nelerdir? Onun üzerinde durmuştuk. Ve eğitim anlamında bilgiye bu kadar kolay ulaşılan bir çağda öğretmenlerin ve okulların misyonunu mutlaka değiştirmesi gerektiği üzerinde durmuştuk. Çünkü mesele artık bilgi vermek değil, bilgi kazandırmak değil, bilginin ötesinde bir şeyler kazandırmak. Çünkü bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Dolayısıyla bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilirken okul diye bir müessesenin fiziken var olması, kadrosuyla var olması sadece bilgi verme anlamında bakıldığında israftır diye konuşmuştuk. Bu anlamda neler yapılması lazıma baktığımızda birinci olarak bilgiyi sevdirmesi lazım okulu. Yani bilgiyi versin yine ama ana gündemi bu olmasın. Birinci olarak bilgiyi sevdirsin ve bu bilgiyi sevdirme sürecinde okul ne kadar aktif rol alıyorsa anne baba da aile de o kadar aktif rol alsın üzerinde durmuştuk.
Yani ana yapıyı bunun üzerine kurmuştuk.
Evet, ana yapıyı bunun üzerinde kurmuştuk. İkinci ve üçüncü olarak bu hafta okulun misyonu nedir? Onun üzerinde duralım istiyoruz. Yani bilgi vermek, bilgi almak çok kolaylaştı ama bilgiyi almayı, sindirmeyi, kullanmayı zorlaştıran süreçler var. Esas okul bunun üzerine durması lazım. Bunun birincisi bilgiyi sevmemek. O yüzden okul veya bilgi sevgisinin oluşmaması insanda ya da kaybolması. O yüzden okul ilk elde bilgiyi sevdirme üzerine yoğunlaşmak lazım.
Yani aslında
lazım.
Problem bu. Eğer bilgi sevgisi verilmezse bir insan üniversite mezunu dahi olsa
hiçbir şey olmaz.
Aslında eğitim sistemi şey olmaz. Amacına görüyoruz. Ulaşmamış oluyor.
Yani çok fazla uzağa gitmeye, kitaplara gerek bakmaya vesaire gerek yok. Yakinen görüyoruz üniversite mezunu insanların ne kadar cehli mürekkep olduklarını. Hadi eskiler derler ya bu kadar cehalet ancak tahsil olur diye. Gerçekten bakıyorsunuz öyle düşüncelere sahip olabiliyorlar, öyle fikirlere sahip olabiliyorlar. Öyle yorumlar yapıyorlar ki yani insan diyor ki okumamış insanın hayatı yaşarken tecrübelerinden kazandığı belli bir irfanı olur.
Güzel.
Ve o irfanla bakar dünyaya, o irfanla yorumlarını yapar ama bu adamın hem irfanı yok hem eğitim almış ama bu kadar cehalet ancak tahsille olur diyesi geliyor insanın. O yüzden bilgi sevgisi şart. İkinci olarak evet. Yine çok ciddi olarak okulların üzerinde durması, ailelerin üzerinde durması, gençlerle ve çocuklarla ilgili çalışanların üzerinde durması gereken önemli bir konu şu. Faydalı bilgi meselesi. Yani bilgiye ulaşmak inanılmaz kolaylaştı. Bu çerçevede bizim gençlerin üzerinde ısrarla durmamız gereken, kazandırmamız gereken bir hususiyet de şu. Gençler, bireyler, her insan ama hususen bir zihin daha açık olduğu, bilgiye daha çok adapte olabildiği için gençler faydalı bilgi ve doğru bilgi peşinde koşmaları lazım. Bu anlamda iki tane önemli şey var. Birincisi, bu faydalı bilgi ne kadar önemlidir ve ne kadar üzerinde durulması gereken bir şeydir, onu gençlere bizim kazandırmamız lazım. Şimdi bakıyoruz, insan bedenini beslerken, vücudunu beslerken çok dikkatli bir şekilde, çok hassasiyet gözeterek davranıyor. Ne yapıyor? İşte zararlı gıdaları almıyor. Herhangi bir şekilde katkısı olan gıdaları almamaya çalışıyor. Bozulmuş, çürümüş yiyeceği yemiyor. Kokusu değişmiş, rengi değişmiş yiyeceği almıyor. Tabii sokaktan gördüğü bir şeyi ağzına atmıyor. Niçin? Çünkü bir insan sokaktan gördüğü bir şeyi alıp midesine atsa hasta olur. Veya işte yerken bunun farkında veya işte mikroplu, çürümüş, bozulmuş bir şey yese hasta olur. Bu konuda hassasiyet gösteriyor, bu konuda özen gösteriyor, para harcıyor, ekstra efor sarf ediyor. Veya işte yerken dengeleyemeye çalışıyor. Yani fazla yesem diyor vücuduma zarar, obezite olur, kilo alırım.
Ya da diğer diyet tarzı
besleniyor. Evet. Yediğine işine dikkat ediyor vesaire. Aynı bu hassasiyeti gözeterek aynı midemize, bedenimize, vücudumuza önem verdiğimiz kadar en az önem göstererek, özen göstererek zihnimize de içeriden çöpten bilgi sokmamamız lazım. Her gördüğümüz bilgiyi sokmamamız lazım. fazla fazla gereksiz bilgiyi sokmamamız lazım.
Şimdi yani bilgiyi sevdik, tamam.
Bilgiyi çok sevdik.
Eyvallah. Ama ikinci merhalede.
İkinci merhalede doğru bilgiyi sevdik, çünkü faydalı bilgiyi sevdik.
Evet. Sonsuz doğru, bir bilgi yanı var.
Tabii inanılmaz bir bilgi yanı var ve bana ne lazım? Bu çok önemli bir şey. Bana ne lazım? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok önemli bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok farklı farklı yerlerde defalarca Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım buyuruyor. Başka bir yerde Allah'ım senden faydalı ilim isterim diyor. İlim isterim değil.
Faydalı ilim. Güzel.
Ve
yani birlikte bir tamlama.
Birlikte bir tamlama. Çünkü tek başına ilim demek ki faydasızla beraber geldiğinde insana iyilik iyi olmuyor.
Kâr değil, zarar
geliyor. İyi değil, zarar oluyor. Çünkü öteki taraftan bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden sana sığınırım diye buyuruyor. Öyle
bir
duaları var.
İşaret ediyor.
Tabii ve o kadar zararlı bir şey ki bu, o kadar kötü bir şey ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hususen dualarında bunu zikrediyor.
Yer bulmuş.
Bir yer bulmuş. Evet. Yani bu kaçınılması gereken, uzak durulması gereken, hatta kaçınılması, uzak durması yetmeyen, Allah'tan bunun için yardım istenmesi gereken bir şey haline gelmiş.
Evet.
Yani insan tek başına kendi iradesiyle bile bundan kurtulamayabilir. O yüzden mutlak surette Allah Teala'nın da yardımını istemek gerekiyor dualarla. Bu anlamda fayda silim meselesi bu dönemde en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Çünkü
peki, her çok da taraftan
çok da farkına varılmıyor. Her taraftan bir şeylere insan muttali oluyor ve zihnini alıyor.
Ve ama bunları bilgi diye topluyoruz.
Bunları bilgi diye topluyor. Genel kültür diye saçma sapan bir kavram var. Neyin kültürü, kimin kültürü?
Ortalama bir kültür.
Ortalama bir kültür.
Ama yanlışlarla.
Yanlışlarla
hurafelerle.
Dolu.
Hurafelerle.
Hurafelerle dolu. Gereksiz bilgilerle
gereksiz
dolu.
Bilgilerle.
Yani genel kültür kimin kültürü? Ben kendi ihtiyacım olan kültüre sahip miyim? Kendi bilmem gereken minimum bilgiye, ilme sahip miyim de ki herkesin kültürünü, genel kültürünü bileceğim. Bu anlamda bakıyorsunuz insanlar çok şey konuda az bilgi sahibi.
Bir moda halinde bu.
Evet, herkesin her konuda bir fikri var ama bilgisi derinlemesine ilmi yok. Herkes her şeyi biliyor, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor.
Hele bir de zararlı bir bilgiyi bilgiyle buluşmuş ve bunu da doğru bir bilgi sanmışsa alın size tam
hepten
bir kaos.
Sıkıntı, evet. Hepten sıkıntı. O yüzden insanların bu anlamda biraz hassasiyet göstermesi lazım. Bu noktada en büyük sıkıntımız zannediyorum gençlerin, çocukların, yetişkinlerin, okumuş insanların, toplumun tamamının yaşadığı, muzdarip olduğu bir konu var. Muzdarip olması gereken bir konu var. Haber bültenleri meselesi. Yani insanlar ciddi ciddi oturuyorlar, saatlerini haber bültenlerini seyrederek, haber sitelerine girerek geçiriyorlar. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Buradaki haber bana ne lazım? Şimdi Vizyon TL diye bir film vardı. Malum, meşhur bir film. Filmde çok dikkat çeken bir sahne var. Bir sahnede şöyle bir olay geçiyor. İşte belediye başkanı var. Köye televizyon almak için çok uğraşıyor. Karısı da bir türlü istemiyor. Neyse en sonunda bir şekilde televizyonu getiriyor. Televizyonu çekiyor. Diyor ki hanım diyor. Bu diyor bize dünyayı köyümüze getirecek diyor. Kadının tepkisi çok güzel. Sebep? Sebep ne? Niye bana dünyayı getirecek?
Güzel.
Çünkü insanın kendi bütün total kapasitesi de sınırlı, zihninin kapasitesi de sınırlı. Dolayısıyla bir yere yoğunlaşıyorsa öteki yeri kaçırıyor demektir.
Yani bir bombardıman altında kalıyor aslında.
Bir bombardıman altında haberleri kalıyor ve bu bombardıman esnasında kendi gündemini kaçırıyor. Genel kültüre sahip olayım derken kendi kültürüne sahip olamıyor.
Seçki yapamadığı bir dünyanın içerisinde
kesinlikle
akıp gidiyor.
Yani geliyor ama bu alalım şey gibi. Çok az bir şeker için keçi boynuzu yemek gibi.
Saatlerce yani, çiğniyorsunuz.
Saatlerce çiğne elde ettiğinde Allah aşkına bir gıdım tat yani. Onun yerine güzel şeker bir şey ye. Şeker gibi ilimler varken, bilgiler varken biz haber bültenleri üzerinden, genel kültür üzerinden bir gıdım şeker için, bir gram şeker için saatlerce keçi boynuzu çiğniyoruz.
Yani
ama
şu an çok affedersiniz şu andaki durumu böyle özetleyebiliriz yani.
Kesinlikle.
Hem gerek televizyonlar gerek sosyal medyada bir haber bombardımanı var. Ve bu aslında bilgi kirliliğinin en büyük sebeplerinden biri diyorsunuz değil mi?
Gereksiz bilginin,
gereksiz
faydasız bilginin. Yani bilgi kirliliği var, faydasız bilgi var. Bu uzak durmamız, kaçmamız, kendimizle mesafe koymamız gereken şeylerden bir tanesi. Nereden biliyoruz bunu? Bütün pozitif filmlerde bunu gösteriyor zaten. İnsanın vücudunu koruması üzerine, zihnini koruması üzerine, zihnin kapasitesi üzerine vesaire. Ama öte taraftan bırakın bütün pozitif filmleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde açıkça bize verilen bir mesaj var.
Faydasız
bu ilimden. Allah Teala'ya sığınılması gereken, insana zarar veren, çok sıkıntılı bir sürece götürebilecek bir durum.
Yani bizim bir yükümüz aslında.
Bir yükümüz tabii.
Zararlı bilgi, faydasız bilgi. Bizde aslında bir işlemini görmeyen.
Gereksiz bilgi, yanlış bilgi.
Evet, yanlış bilgi.
Çünkü yanlış bilgi de mesela çok ciddi olarak gündemimizde. Ona geçeceğiz ama şu zararlı, faydasız bilgi meselesi çok ciddi olarak üzerinde durmamız gereken bir şey. Çünkü tamam, bazen çoğu zaman haber bültenlerinde yanlış haber vermiyorlar diyelim ama bana ne?
Yani güzel. Burası da aslında önemli bir nokta.
Önemli bir şey. Şimdi haber bültenine bakıyorsunuz. Geçenlerde bir tane haber. Haber şu. Bir tane Amerika'da gökdelen varmış. Bütün haberlerde de vardı. Birkaç arkadaşım, birkaç dostum da bana bunu anlattı. Ben de gördüm. Haber şu. Bir gökdelen varmış. Gökdelen güneşin ışını o kadar yansıtmış ki gökdelenin karşısına park eden arabanın bu kapattı. Kenardaki yok kenardaki aynası, dikiz aynası,
evet,
erimiş. Dışı erimiş. Bunu böyle uzun uzun anlatıyorlar.
Yani belki 5-10 dakika bu haberi.
5-10 dakika bu haberi veriyorlar. Gökdelenin ışığı o kadar yansıttı ki adam arabasını park etmişti. Geldiğinde arabasının dikiz aynasında erimiş olduğunu gördü.
Resmen bir beşik gibi aslında sallıyorlar.
Sallıyor.
İnsanları. Hani işte, hadi uyuyun.
Evet.
Bunu da oyalan.
Adam gökdelenin sahipleriyle görüştü. Gökdelenin sahipleri biz zarar tazmin ederiz. Bunun önlemlerini alacağız dedi falan da. Tamam da bana ne?
Bana ne
yapacağım ben bu bilgiyi? Bana bunu verdin. Ne yapacağım? Ne işime yarayacak? Nerede kullanacağım? Allah aşkına, yani benim de kenardan ucundan dünya ahiret işime yaramayacak bir bilgi.
Bu tip çok bir altındayız değil mi?
İnanılmaz bilgi var. Dünyanın her yerinden.
Farkında olalım ya da olmayalım, hepimiz bundan kaçamıyoruz, kurtulamıyoruz.
Kaçamıyoruz. Kenarından ucundan kaçamıyoruz ama ne kadar korusak o kadar fayda.
Evet.
Ne kadar kaçsak o kadar fayda, ne kadar kapatsak o kadar fayda. Dolayısıyla insan ilk başta bir faydalı bilgi nedir? Bana lazım olan bilgi nedir? Onun üzerine düşünmesi lazım. Onun üzerine bir liste yapması, bir program belirlemesi lazım.
Özel bir gündeme alması lazım
bu konuyu. Tabii kendi gündeminin.
Benim hayatımın bilgisi nasıl olacak?
Benim kültürüm ne olacak? Benim gündemim ne olacak? Onun bir farkındalığını oluşturması ve buna yönelik bir yatırım yapması, bir liste yapması lazım. Ondan sonra ne zaman haber seyretmek istiyor? Bir dakika, bundan önce bana lazım olan bir haber var, ona bir bakayım. Ne zaman internet sitesinde haber sitelerini gezmek istiyor? Bir dakika, ben lazım olan bir bilgiyi kazanayım. Bir genel kültürüm olsun, kendi kültürüm olsun, kendi genel kültürüm olsun, hususi genel kültürüm. Ondan sonra dünyanın genel kültürüne bakarım şeklinde bir öncelik oluşturması gerekiyor. Öbür türlü gerçekten çok kayboluyoruz. Yani Çin'de sel olmuş, bana ne? Ne yapacağım ben? Gidip orada yardım faaliyetine katılamam, para da gönderemem. Gönderirsen gönder ama onun ötesinde şu kadar kişi ölmüş, bu kadar kişi yaralanmış, şöyle olmuş, böyle gitmiş.
Sürekli bunlar üzerine dönüyor zaten. Haber
bunun üzerinde dönüyor, artı bunun üzerinden vicdanlar da sakatlanıyor. Yani kötülük sıradanlaşıyor, felaket sıradanlaşıyor ve olması gerek, insanlar hassasiyetlerini kaybediyorlar. Olması gereken buymuş. İşte birisi birisini öldürüyor, olması gereken bu. Zaten insanlara güvenilmez, zaten kimseye güvenilmez.
Yani böyle olunca gerçek yapıcı bilginin de değeri azalıyor.
Bu
zararlı bilgi insandaki o diğer güzel bilginin kullanım alanını da azaltıyor ve kesinlikle, zayıflatıyor.
Kesinlikle öyle. Bir de bu haber bültenleri insanın ilkel duygularına hitap ediyor ağırlıklı olarak. Bu da nedir? Merakını kaşıyor. Ne olmuş az sonra? Ya
flash.
Da flash. Bir.
Şok.
Merakını kaşıyarak gereksiz haberi yüklüyor ona. Bakıyorsunuz çok böyle flashlarla işte merak uyandıran şeylerle duyurusu yapılıyor. Bir bakıyorsunuz haber hiçbir şey değil.
İçgüdülere sesleniyor.
Daha fare doğurdu evet. Gibi oluyor. Öte yandan bakıyorsunuz ne haberler veriyor? Şiddet içerikli haberler veriyor. Yani şu şunu öldürmüş, bu bunu kesmiş, şu şuna şöyle eziyet etmiş, bu buna şöyle işkence etmiş. Onu öldüren akrabası çıkmış, şunu öldüren komşusu çıkmış. Ne oluyor? O şiddet ve merakı birleştirip size bir paket veriyor. Ama verdiği bu paketin içerisinde maalesef insana iyi gelen bir şey yok. Niçin? Çünkü herkes birbirinden korkmaya başlıyor bu sefer.
İnsanlığımızı kaybediyoruz aslında yavaş yavaş.
İnsanlığımızı kaybediyoruz.
İnsanlara
tabii.
Güven olmaz sözcükleri yayılıyor.
İnsan insanın kurdudur anlayışı oturmaya başlıyor. Yani Batı kültürünün, Batı felsefesinin hakim olarak söylediği insan insanın kurdudur sözüne inanmaya başlıyoruz. Halbuki bizim kültürümüzde insan insanın yurdudur. İnsan insanın şifasıdır. İnsan insan olmadan olmaz. İnsan insanla insan olur. İnsan insanı tamir eder. İnsan insana iyi gelir. Ama şu an aldığımız mesajlar ne? İnsan insana zarar verir. Babana bile güvenmeyeceksin. Şu evladına, evladı babasına şöyle yapmış.
Herkes yalnız.
Herkes
hayat
yalnız.
Bir anlamı yok.
Tabii. Kimseye sırtını dönmeyeceksin. Kimseye güvenmeyeceksin.
Gemini kurtar.
Eninde sonunda yanlış yaparsana. Eninde sonunda zarar verir vesaire diye bir mesaj veriliyor. Maalesef bu mesaj yakın zamanda bütün çevremizde artık görüyoruz. Başarılı da olmaya başladı. Kimse kimseye güvenemiyor. Yani o eski komşuluklar, eski dostluklar, eski ahbaplıklar,
vefa,
eski ilişkiler, onlar kalmadı. Niçin güvenemiyor ki? Diyor ki ben diyor buna güveneceğim, sırrımı söyleyeceğim, çocuğuma emanet edeceğim, parama emanet edeceğim. Bu insanla ilişkimi geliştireceğim, fedakarlık yapacağım. Karşında ne göreceğim? Mutlak bir ihanet göreceğim. Mantık bu, mutlak bir ihanet göreceğim.
Şey var, geçen bir bahsi geçmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sofrasında misafirsiz bir yemek yemezdi. Yani her zaman çocuklarını yollarmış ve bir misafir çağırırmış. Bir de orada işin esprisi tanımadığını da çağırıyor. Hı-hı. Yani biz normalde artık tanıdıklarımızı çağırmaz hale geldik. Tabii. Orada ise tanımadığını çağıran bir peygamber örnekliği var. Buyurun efendim.
Bu selamla alakalı da mesela odur. Efendimiz Aleyhisselam selamı yayın buyuruyor. Tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin. Niçin? Selam şu demek, bana güvenebilirsin demek.
Ben emin bir kişiyim demek.
Seninle irtibat kurabiliriz, selamlaşabiliriz. Halini hatırını sorarım. Tanıdık birisiyim, yabancı birisi değilim, insanım. Ortak paydamız çok demek. Dolayısıyla maalesef şey de bu haber bültenleri üzerinden insanların vicdanları yaralanıyor. Birbirlerine olan güveni azalıyor. Hiç haber bültenlerinde iyi bir haber görüyor musunuz? Kaç tane var Allah aşkına? Yani bir saatlik haber bülteninde kaç tane var? Ya dedikodular var. O ona ne demiş, bu buna ne yapmış?
Çoğunlukla da pespayelik seviyesinde.
Maalesef öyle. Zaten normal bir şey söylese bir insan, normal bir açıklama yapsa gündem olamıyor. Gündem televizyona olamıyor. Çıkamıyor.
İlla bir
ancak
hırgür.
Olağanüstü bir şey olacak. Kavga edecek, hakaret edecek. O şekilde gündeme çıkıp televizyonlarda, haber bültenlerinde yer alıyor.
Onun alıcısı daha fazla.
Onun alıcısı, müşterisi daha fazla. Ya da şey oluyor işte. O ona zarar vermiş, bu bunu öldürmüş, bu buna katletmiş, işkence etmiş vesaire. Her ikisi de zararlı. Bu sefer ne oluyor? İnsanda algı kırılması oluyor, algı bozulması oluyor. Ayarları bozuluyor insanın. Yani bakıyorsunuz, insan hayatı olduğu gibi değil, gösterildiği gibi görmeye başlıyor. Evet. Gösterildiği gibi ne? Herkesin herkesi öldürdüğü, herkesin herkese zarar verdiği, herkese sıkıntı verdiği bir dünya.
Yani bir güzele, bir hayra teşvik edileceği yok, yerde yok. Sürekli tahrip ediliyor.
Tabii. Yani bana ne yarayacak bu bilgi? Hiçbir şey. Mesela geçen senelerde çok feci bir şey oldu. Kayseri'de iki tane çocuk bayram ziyaretine gittiğinde katledildi. Bu çok yürek yaralayan bir şey. Çok insanı üzücü bir şey.
Bayramlaşmaya gidiyor, kapıyı çalıyor.
Evet. Ama bu o kadar gündeme getirildi ki ondan sonraki senelerde çocuklarını bayrama gönderen insan sayısı çok büyük oranda azaldı. Ama bakıyorsunuz bizim yüzyıllardır devam eden böyle bir geleneğimiz var. Ve bu geleneğimiz içerisinde böyle bir vakaya bir defa rastlanmış. Yani istatistik olarak baktığımızda milyonda bir belki, 10 milyonda bir belki bu kadar ziyaretler yaptı. Milyarda bir belki ama insanlar bu milyarda bir ihtimali defalarca göz önünde büyütüldüğü için hayatlarına sokuyorlar. Onu gerçek, ötekini gerçek olmayan olarak, onu normal, ötekini istisna olarak kabul ediyorlar. Yani çocuğun zarar görmesi gerçek, görmemesi, kabul görmesi, ilgi, iltifat görmesi istisna olarak kabul ediyorlar. Çocuğun mutlu olması istisna olarak kabul ediyorlar. Ve çocuklarını bu riski alıp bayram ziyaretine göndermemeye başlıyorlar. Yani ona baktığımızda uçağa binmek, arabaya binmek çok daha zararlı bir süreç. Çok istatistik olarak
çünkü çok daha
zararlı.
Fazla büyük ölümler var.
Çok daha fazla büyük. Yani kıyas kabul etmez ama insanlar bunu alıyorlar. Niçin? Öteki çok büyütüldü. İnanılmaz. Gerçekten acı bir şey ama devamlı bunu insanların önüne sundular. Bu sefer insanlarda algı kırılması oldu. Algı kırılması ne? Normal budur. Ötekisi anormaldir. Evet. Ben de anormal olabilir diye.
Yani diğeri belki haber konusu bile hiç olmamıştır.
Tabii canım yani
adiyattan
hiç
bir şey,
ben şöyle normal. Bir şey görmedim. İşte iki tane çocuk kapıyı çaldı. İnanılmaz hürmet, iltifat gördüler, ikram gördüler, evet. İzzet gördüler. Bu olan bir şey ama. Yani bizim öyle, kapımıza da çocuklar
zaman, her
geliyor.
Bayram.
Tabii biz bayramdan önce hususen çocukların şekerini
iki defa gelirler, üç defa gelirler.
Tabii birbirlerine haber veriyorlar. Bak bu evde güzel şeyler yapıyor
ya da
diye.
Para verildiği zaman para bütün mahallenin haberi olur.
Dolayısıyla bu olan bir şey, yaygın olarak olan bir şey ama Bu durum maalesef o algıyı kırdı. Yanlışı gerçek gibi gösterdi. Doğru olmayanı doğru gibi gösterdi. Bu sefer insanların birbirine güveni azaldı. Onun gibi mesela bakıyorsunuz akraba akrabasını öldürdü vesaire türü haberlerden, komşu komşusuna zarar verdi vesaire türü haberlerden ne oluyor? İnsanlar diyor ki aslında doğru olan, normal olan, yaygın olan insan insana zarar vermesidir. İnsan insana yardım etmesi istinadır. Dolayısıyla ben
biz ona göre koruyayım. Bir hayat kurgulayalım.
Tabii. Yani komşu komşudan korkuyor, o ondan korkuyor. A komşusu B komşusundan korkuyor, B komşusu A komşusundan korkuyor. Halbuki ikisi de güven arıyorlar. İkisi de destek arıyorlar. İkisi de yardım arıyorlar. Maalesef bu anlamda faydasız bilgi ve doğru olmayan bilgi ciddi olarak hayatımıza girmiş durumda. Faydasız bilgi konusunda insan midesini düşündüğü kadar zihnini düşünmek zorunda. Midesine gösterdiği hassasiyet kadar beynine, aklına hassasiyet göstermek
hiçbir
zorunda.
Hiçbir farkı yok. Belki daha da
daha mühim, da önemli. Daha çok daha mühim. Çok daha mühim. Çünkü nasıl mide hasta olur, zihin de hasta olur. Nasıl mide mikrop kapar, zihin de mikrop kapar. Ve bu büyük oranda faydasız bilgiyle alakalıdır. Nasrettin Hoca'nın bu konuda inanılmaz güzel bir fıkrası var. Hepimizin bildiği bir fıkradır. Adamın bir tanesi Nasrettin Hoca demiş, hoca demiş, bak demiş bir tepsi gidiyor demiş. Bana ne demiş hoca? Sineve doğru gidiyor demiş. Sana ne o zaman demiş.
Çok güzel.
Yani bana ne, sana ne?
Yani bu fıkrayı da böyle yorumlamanız harika, güzel.
Yani şeyle benimle alakalıysa sen ne, seninle alakalıysa bana ne? Yani
faydalı bu, bilginin belki de akıllarda kalacak en güzel örneği
evet,
oldu bu.
Ama çok önemli bir duruş bu.
Evet.
Şimdi bana bilgi veriyorsun, bu Aristo ile ilgili anlatırlar. Birisi gelmiş demiş ki ben sana demiş bir şey söyleyeceğim. Bir dakika demiş, ben seni demiş bir üçlü filtreden geçirmek istiyorum demiş. Nedir demiş? Bu söylediğin şey demiş benle alakalı mı demiş. Yok demiş, seninle alakalı değil. Peki bu söylediğin şey demiş bana faydalı mı demiş. Yok demiş, yani seninle alakalı değil. O yüzden sen, yani öğrensen de faydalı olmayabilir. Nerede kullanacağını bilmiyorum demiş. Peki bu söylediğin şeyden emin misin? Kesin doğru mu demiş. Yok demiş, ben de birinden duydum demiş. Ya söyleme gitsin demiş bana. Yani ben önüme geleni alamam ki aklıma. Nasıl mideme almıyorum? Sokaktan gördüğüm bir çöpü almıyorum mideme. Önüme gördüğüm, önüme gelen her bilgiyi de alamam. Zihnime sokarken bir elemeden geçirmek zorundayım. Benle ilgili mi? Bana faydalı mı? Kesin mi? Değilse hiç bana söyleme.
Hiç başlamayalım.
Hiç başlamayalım. Girmeyelim. Lütfen. Yani bu anlamda bakıyoruz. Her insan inanılmaz bir şekilde siyaset gündemini takip ediyor. Tam da sana ne? Ne yapacaksın? Yani Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Sana ne? Demişse demiş. Ne yapacaksın yani? O ona şöyle cevap vermiş. Bu buna böyle cevap vermiş. Bu bugün şunu konuşmuş. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Ve gündelik hayatta bunları konuşuyorlar. Ama ne oluyor bu sefer? Gerçek gündem kayboluyor. Gerçek bilmemiz gerekenlerden mahrum kalıyoruz. Gerçek bilmemiz gerekenler konusunda eksik oluyoruz. Benim bir danışanımın babası çocuğunu getirmiş. Çocuğunda çok ciddi sıkıntılar var. Ve büyük oranda anne babayla iletişim merkezli sıkıntılar var. Babanın inanılmaz bir ilgisizliği var vesaire. Neyse, çocuk benim odamda, bekleme odasında da babası, başka bir danışanın babasıyla konuşuyor. Ben de oradan geçmek durumundaydım. Geçerken kulağıma takıldı. Adam şöyle diyor tekine. Meclis iş tüzüğüne göre diyor. Ya sen nereden biliyorsun meclis iş tüzüğünü? Sana ne? Milletvekili değilsin. Olmak gibi bir durumun da yok. Ne yapacaksın sen meclis iş tüzüğünü? Sen meclis iş tüzüğünü biliyorsun. Ya çocuğun dünyasında neler var? Çocuğun iş tüzüğünde neler var? Ondan haberin yok.
Bir habersin.
Dolayısıyla buna kadar sakat, buna kadar yanlış bir algılayıştır ki senin bilmen gerekenlerden bu kadar uzakken, bilmemen hiç hayatın boyunca işine yaramayacak bilgiye bu kadar yakın olman, bu kadar haşır neşir hakim olman, bu ciddi sıkıntılı bir durum, hastalıklı bir durum. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bundan kaçmamız lazım. Yani ciddi olarak mesafe koymamız lazım. Çünkü nasıl insan bilgi vücudunda besinden kaynaklanan sebeplerle obez olur ve bu hastalıklı bir durumdur. Bununla alakalı diyet yapmak gerekir. Aynı bunun gibi bilgiyle alakalı diyet yapmak gerekir. Çok güzel bir kitap çıktı. Bilgi diyeti kitap da çıktı şimdi. Temelde dediği şu, her bilgiyi almayın. Yani bilgiyle alakalı her bilgiyi almama yönde kendinize bir mesafe koyun, bir diyet uygulayın. Çünkü insanın zihni de obez olur. İnsanın beyni de obez olur. O yüzden bu obezite nasıl bedene zarar veriyorsa zihne de zarar verir. Bu anlamda bir hassasiyetimizin artması lazım.
yani Peygamber Efendimiz mideyle ilgili ölçüleri var. Üçte biri hava, üçte biri yemek, üçte biri su. Bilgi yani zihnimizle ilgili de kesin böyle bir bölümleme vardır muhtemelen. Ve bunu giderek daha fazla ayrıştıracağımızı düşünüyorum ben.
Evet yani şimdi öyle bir şey de var. Çünkü çok bilgi aldığı zaman insan onu sindiremiyor da. Bilgi fikre dönüşemiyor. Fikre dönüşmediği için tefekkür hasıl olmuyor. Tefekkür edemiyor bilgiyi. Sindirmediği bilginin nesini tefekkür edecek?
O da eyleme dökülmüyor.
Ya, o tabii o da bir başka mesele. Papağan gibi oluyor. Herkes bir sürü şey biliyor. Bir sürü şey birbirine tekrar ediyor. Ama bu bilginin insana hiçbir faydası yok. Hiçbir şekilde.
İhmali fikir de azalıyor.
İhmali fikir de azalıyor. Ona göre yaşama da azalıyor vesaire. Dolayısıyla bakıyoruz mesela gençlerde hiç boş kalmıyor zihinleri. Devamlı olarak bir dakika boşluk olsun hemen telefonu alıyorlar. Facebook'ta kim ne yapmış? Bu da bir bilgi. Alıyor zihnine. O Mado'ya gitmiş, o şuraya gitmiş, bu buraya gitmiş, bu buraya gitmiş. Gittiği restoranları, gittiği kafeleri vesaire yazıyor. Şununla gitmiş, bununla gitmiş, şöyle düşünüyormuş, böyle üzgün hissediyormuş, şöyle yorgun hissediyormuş. Tamam da bana ne? Ne yapacağım ben? Telefon açıp.
O da bir çeşit açlık gideriyor ama.
Tabii o da bir çeşit.
Zararlı gideriyor.
Bilgi açlığını gideriyor ama bu bilgi hiçbir şekilde dünya ahiret benim işime yaramayacak. Yani Facebook'ta hiç yüzünü görmediğim, hiçbir şekilde teşrik-i mesaimin olmadığı, arkadaş olsun diye eklediğim bir insanın 500 tane insandan bir tanesi yorgun hissediyormuş. Ben bunu arayıp telefon açmayacağım, halini hattını söylemeyeceğim. Yorgunla şifa almayacağım. İşte Ekim ayının bilmem hangi gününde adam yorgun hissediyor. Ben bunu bilgi olarak alıyorum. Ne yapacağım bu bilgi?
Kendimizi çok fazla dolduruyoruz.
Dolduruyoruz. Ve bu bize zarar veriyor.
Zarar veriyor.
Bu esas kendi gündemimizi yakalama konusunda bize
orada
sıkıntı
yani
veriyor.
Orada yani ilk başta da söylemiştiniz. Bir seçki yapamıyoruz.
Yapmak lazım.
Kendi gündemimizle ilgili bir seçkimiz, bir özenimiz de olmuyor.
Evet.
Öyle olunca.
Evet. Şimdi mesela Twitter diye bir şey var malum. Çok güzel kanallar var. Çok güzel bilgi veren yerler var. Ama bunun dibi yok. Dolayısıyla bir çerçeve çizmek lazım. Şimdi ben 20 tane kanalı takip ediyorum orada. Twitter'da mesajı olan. Zaman zaman onları yakalamakta bile zorlanıyorum. Güzel haberler oluyor, güzel bilgiler oluyor benim alanımla alakalı. Onları takip ediyorum ama daha fazla olsa takip edemem. Mümkün değil okuyamam, bakamam. Yani bütün gün uğraşmam lazım.
Sürekli online diyoruz ya.
Sürekli online.
Sürekli sizin o gündemle paralel olarak ben de buradayım ve size takipte ısrarcıyım demeniz lazım.
Tabii full time, full time mesai gibi harcamak lazım onu. Ama mümkün diye bakıyorum bazı insan 200 kişi takip ediyor, 300 kişi takip ediyor, 500. Nasıl takip ediyorsun? Yani ya takip etmiyorsun.
Takip edilmiyor.
Yani takip ediyorsun ya da senin hayatın gitmiş, bitmiş yani. İnsan Twitter'da o 300 kişiyi şöyle bir aşağı indirmeye çalışsa, atlamaya çalışsa yine dünyaya kadar vakit geçer.
Belki de sayfalarca kitap okuyoruz ama bu tamamen kuru bilgiden ibaret.
Evet.
Çünkü Twitter'da,
sayfalarca bilgi var gibi ama ne işine yarıyor insanın onu bir kontrol etmesi gerekiyor. Maalesef Facebook'ta, Twitter'da yanlış kullanıldığında gerçekten bilgi çöplüyor. O oraya gitmiş, bu buraya gitmiş. Ne yapacağım ben bunu?
Biz alıp sürüklüyor.
Alıp sürüklüyor.
Ve her yerde.
Evet, her yerde. İnsanlara bakıyoruz. Bir dakika boşluğa tahammül edemiyorlar. Bir dakika bir durayım, bir etrafıma bakayım, nerede olduğumu göreyim, kendimi konumlandırayım. Maalesef bu.
Siz bahsetmiştiniz yine.
Yok.
Bu telefona bakma hastalığı.
Evet.
3-5 dakikada bir.
Tabii
belki
tabii.
Şimdi o daha da bence fazlalaştı. Belki bir dakikada bir.
Maalesef
falan.
Devamlı kontrol ediyor. Yeni mesaj gelmiş mi? Yeni tweet gelmiş mi? Yeni bir şey gelmiş mi? Mail gelmiş mi? Vesaire diyeyim. Her an teyakkuz, her an nöbette. Ama bu sefer ne oluyor? O gündemden kendi gündemini yok etmiş oluyor. Kendi konumunu yok etmiş oluyor. Ben neredeyim şu an? Ne yapıyorum?
Hasıla çok zayıf.
Tabii.
Elde edilen.
Ne hissediyorum? Ne hissediyorum? İnsan hislerine kör. Duygularına kör. İsteklerine kör. Yani bu dünyada ne yapmam lazım? Nasıl bir hayat yaşamam lazım? Bu hayatı yaşamak için nasıl bir plan yapmam lazım? Plan yok. Program yok. Sorumluluk yok. Her şeyden seyirci olarak, figüran olarak nasibini alabiliyor. Aktör olarak içinde olayım. Hayatıma şöyle bir şekil vermeye çalışayım. Şöyle bir irademi kullanıp şu şekilde hayatımı yönlendirmeye çalışayım. Çerçeve dahilinde. O maalesef çok ciddi olarak eksik kaldı ve bunun büyük oranda vuku bulmasının sebebi faydasız bilgi. Başkalarının gündemi. O anlamda bir
cazip hale getirilen bu.
Cazip hale getirilen bu. Tabii.
Evet.
Yani bu bireysel olarak insana zarar veriyor. Toplumsal olarak da insana zarar veriyor.
Çünkü
yani
birisi çıkıp İşte abi ben şöyle bir ilim tahsil edeceğim, şunun peşindeyim falan deyince bizler bile sanki yani çıkılmaz bir yola girmiş. Yani ömrünü bitirecek bu yolda gibi. O yüzden ne yapıyor herkes? En iyisi böyle derinlemesine bir şeyin peşinde değil. Evet. Her şeyden biraz alayım,
bir
götüreyim.
Bir de kötü hissettiriyor insana kendisi. Şurada Facebook'ta şu videoyu gördüm mü? Görmedim.
Şu an şundan haberin var mı? Yok.
Şundan haberin var mı? Yok. Şu şöyle demiş biliyor musun? Yok. Şu şuna şöyle yapmış biliyor musun? Yok. Ya sen hangi dünyada yaşıyorsun? Diyor.
Halbuki o insan hiç daha sosyal olmayabilir. Hiç, tabii. Çevresiyle ilişkileri çok güzel. Tabii. Mahallesiyle, esnafıyla.
Kendi dünyamda yaşıyorum.
Çok güzel bir ilişki kurar ama yine de şimdiki konuma göre sanki az sosyal bir tipmiş gibi.
Evet.
Damgalanabiliyor.
İşte en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Küresel gündemi yakaladık ama yerel gündemi kaybettik. O yüzden insanlara bakıyoruz. İnsanlar maalesef dünyanın öbür ucundaki selden haberdarlar. Çocuklarının dünyasındaki selden bir haberler. Dünyanın öbür ucundaki depremden haberdarlar. Eşlerinin dünyasındaki depremlerden bir haberler. Dünyanın öbür ucundaki savaşlardan haberdarlar. Komşularındaki olan savaşlardan habersizler ya da dedikodu olarak bunu konuşuyorlar.
Haberdarlar.
Ama bununla alakalı bir yardım, bir destek sürecine davet etmiyorlar veya o şekilde yaklaşmıyorlar insanlara. Bu ciddi sıkıntı.
Yani kişi kendisini silkelemeli bu anlamda.
Kendisi
yani
mutlaka silkelemesi lazım.
Belki de
mutlaka
ana noktalarından
silkelemesi lazım. Çünkü bireysel olarak da toplumsal olarak da zarar veriyor. Yani şöyle bir insan düşünün. Bir, bu insanla karşı karşıya geldiğinizde konuştuğunuz mesele siyasette ne olmuş, futbolda ne olmuş değil de dünyanın zahiretinize faydalı olacak bir mesele. Bu insanla konuşmak, sohbet etmek, vakit geçirmek 10 dakika dahi olsa ne kadar faydalı olur, insanın ne kadar işine yarar. Ama böyle bir insan maalesef çok fazla olmuyor. Niye?
İnsanlar
nadirattan bir araya geldiklerinde veya sıkıcı bulunuyor bu insanlar.
Evet.
Ya bu adam neden bahsediyor der gibi bakıyorlar. İnsanlar bir araya geldiklerinde siyasetten konuşuyorlar. Hava durumundan konuşuyorlar. Havalarda çok sıcak, çok soğuk. Ne olacak bu sene? İşte meteoroloji uyardı falan.
Siyaset genelde kavgaya gider.
Siyaset genelde tartışmaya, kavgaya gidiyor. İhtilaflar artıyor.
Ya da dini meselelerde yarım yamalak bilgilerle birbirleriyle.
Dini meselelerde de en olmadık konu tartışılır.
Evet.
Yani kutuplarda namaz nasıl kılınır? İşte şu nasıl olur falan. Hiç de adamın alakası yoktur bu konuyla veya olmayacaktır. Ya da işte dedikodular. Şu şuna şunu demiş. Bu buna bunu demiş.
Şu ondan böyle bahsedilir.
Evet.
Şöyle cevap verdi.
Evet. Ya da işte bu haberlerden bahsediliyor. Bir de futboldan bahsediliyor çok yakın.
Futbol.
Yani maçta ne olmuş? Hakem niye böyle demiş? O aslında öyle yapmış vesaire.
Bir hafta
gibi.
Zaten onun açılımı, şerhi sürüyor.
Ya inanılmaz
büyük
korkunç
bir
şey geliyor
ya.
Bana. Yani ne önemi var, ne işine yarar insanları, ne kadar ilgilendirir? Benim aklıma yatmıyor doğrusu. Yani muhakkak bu dinleyicilerimizden bu konuda bana istemeden işte sen nereden bilirsin ne anlarsın diyenler olabilir.
Siz hayatın tadını kaçırmışsınız diye
kaçırıyor
olabilirim
ama hiç müşteki değilim yani bu yaşıma geldim hiçbir irtibatım alakam olmadı.
Hiçbir zararını görmedim.
Bir eksikliğini görmedim yani doğrusu futbol konuşmamanın futbol seyretmemenin bildiğim anladığım
belki
bir şey
değil. Belki bilakis daha faydalı bir seçki yapmış olabilirsiniz.
İnşallah öyledir ama burada tamam futbola merak olabilir muhabbeti olabilir ama sınırını koruması çok önemli.
Yani kapılmamak
futbol,
değil mi?
Benim ne kadar gündemde yer alması lazım? Ne kadar konuşmalarımın içerisinde yer alması lazım? Bakıyorsunuz insanlar ciddi ciddi tartışıyorlar, küsüyorlar, birbirlerine hakaret ediyorlar, gönül koyuyorlar. Günah ya. Yani günah.
Ömür geçiyor efendim.
Tabii. Yani bir hafta siz hakem niye öyle yapmış? Geçmiş gitmiş, bitmiş, değiştirecek bir şey yok. Hiçbir şey yapamazsın. Bir hafta şu futbolcunun performansı nasılmış, bu teknik direktör neden böyle yapmış? Geçmiş gitmiş, yani ben o sürecin hiçbir yerindeyim esasında. Hiçbir şey de yapamayacağım bununla alakalı. Bana ne? Niye ben bunu konuşuyorum?
Bir afyon gibi çekiyoruz,
afyon gibi konuşup
alıyoruz.
Ne olacak? Yani tartışıp ne olacak? Neyi ispatlamaya çalışıyorum? Bu beni nereden ilgilendiriyor? Bunu insanın gerçekten bir düşünmesi lazım. Öbür türlü yazık oluyor.
Yani gerçekten bu çok dışarıdan bir müdahaleyle insan aslında fark ettirilecek bir şey de değil, değil mi? Yani
İnsanın
bu anlamda
işte
bir kaygı içinde olması lazım.
Tabii bilgi akışını bir durdurup ya ben ne yapıyorum deyip evet. düşünmesi lazım.
Sürekli
bana ne lazım
kontrol.
Deyip bir düşünmesi. O üçlü filtreden geçirmesi lazım. Filtresiz bilgi almaması lazım.
Aristo öyle değil mi?
Aristo. Çünkü zararlı. Şimdi Luis Aragon diye bir şair vardır. Çok güzel bir şiiri var. Tabii şiirler tercüme edilince bütün evet. sihri kayboluyor ama ben yine de söylemiş olayım. Manası da güzel. Diyor ki bunca gezip gördükten, dolaştıktan, yolculuk yaptıktan sonra diyor, gelip bana anlattıkların, akşam evinin terasında oturan bir insanın anlatacakları şeylerse diyor, ne anlamı var bunca yolculuğun diyor. Yani sen dolaşmış durmuşsun, para harcamışsın, emek harcamışsın, zaman harcamışsın, dünyanın bir üst yerine gitmişsin.
Gitmişsin, gelmişsin.
Gelip bana anlattığın şeyler, akşam terasında göğe bakan, gökyüzüne bakan, güneşe bakan insanın aklına gelebilecek
herhangi
şeyler.
Herhangi bir insan.
Niye o zaman bu kadar enerji harcadın diyor. Şimdi insan bir ömür yaşıyor. 50 sene, 60 sene, 70 sene, 30 sene, 10 sene, 1 sene ne kadar yaşıyorsa. Bu bir seneye baktığında, geriye dönüp baktığında, bu bir seneden kalanlar veya 10 seneden kalanlar, 60 seneden bir ömür böyle geç dedikten sonra, 60 sene böyle geç dedikten sonra geriye kalanlar, çok fazla emek göstermeyen, çok fazla bilinçli olmayan, çok fazla hayatına sahip çıkamayan, çok şuurlu olmayan bir insanla aynı şeylerle eşit oluyorsa, aynı seviyede oluyorsa, aynı şeyler kalmışsa hemen hemen, ne anlamı var bu işin?
O ömürden, o hayattan.
Yani bu hayatın bir hesabını vereceğiz. Nasıl vereceğiz bu hayatın hesabını? Allah aşkına yani ne kaldı 30 seneden geriye? Ne kaldı 40 seneden geriye? Bu seneden geriye ne kaldı? İnsanın bir bakması lazım. Bu anlamda zihnine giren şeyleri kontrol ederse büyük oranda mesafe alır. Çünkü çok güzel bir söz var. Diyor ki testinin içinde ne varsa dışına o sızar buyur. Biz ne alıyorsak testin içinde ona var. Ve onu veriyoruz. Aldığımızı veriyoruz.
İnsan muhitinin çocuğu derler ya.
Öyle.
Muhitten kasıt aslında bilgilenme kaynakları.
Tabii şimdi muhit diye bir şey kalmadı. Çünkü işte dediğim gibi global, muhit, küresel bir muhite girdik.
Belki de muhiti tamamen o bilgi edinme kaynaklarımız olarak çevirebiliriz şu an.
Evet.
Yani nelerden besleniyorsun?
Olsun.
Sen olsun.
Olsun. Evet. Dolayısıyla yani ben ne kadar beni ilgilendirenin peşindeyim, ne kaldı bu ömürden geriye, ne kaldı bu seneden geriye insanın bakması lazım. Şimdi demin dedik ki iki insan düşünün. Birincisi konuştuğunuz zaman size faydalı bir şeyler anlatan insan. Futboldan, siyasetten, hava durumundan bahseden insan değil veya dedikodudan bahseden insan değil. Bu insanla konuşmak güzel bir şey.
Buna bir örnek mesela Cahit Zarifoğlu. Bu Yaşamak'ta bahsediyordu hatırladığım kadarıyla. Diyor ki Necip Fazıl Kısaküre'yi diyor 15 dakika dinleyen bir insan diyor. Tamamen bambaşka bir atmosfere gider. Yani o diyor bütün tasavvuf geleneğindeki sohbetin de ne manaya geldiğini çok iyi anlar gibisinden bir ifadesi vardı. Yani bu bahsettiğiniz insan
tabii.
Aslında değil mi?
Şimdi mesela Fethi Gemuhluoğlu da öyle bir insandı.
Evet.
Allah rahmet eylesin. Fethi Gemuhluoğlu insanlarla bir araya geldiğinde Filistin nasıl, Cezayir nasıl? Böyle diyor ki onun yanındakiler böyle insan sorar gibi sorardı. Sanki Filistin mücessem bir insan, o nasıl diye soruyor. Ve muhakkak bir şeyler yapardı, yaptırırdı, yapılmasını isterdi. Yani Filistin'de şöyle oldu, aha vah vah tüh tüh, sonra Fenerbahçe maçın oldu. Ya geçmezdi. Ve nitekim onun yetiştirdiği çok sayıda kıymetli insanı bugün toplumumuzun içerisinde görüyoruz. Yani adamın bu derdi bir şeye dönüşmüş.
Biz bırakmış. Hani derler ya kitap yazmak güzeldir ama insan yazmak bambaşkadır
tabii
diye. Bunlar insan yazmış insanlar
aynen
aslında.
Öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla düşünürken böyle düşünmek lazım. İkinci olarak diğer bir insan düşünelim. Diğer bir insan şöyle. Çin'de kimin çantası nasıl çalındı? Tayvan'da kime ne oldu? Amerika'da, Kanada'da, Brezilya'da ne oldu? Bilmiyor. Ama mahallesindeki fakir kimdir? Yardıma ihtiyacı olan kimdir? Yaşlı kimdir? Garip kimdir? Manevi desteğe ihtiyacı olan kimdir? Halin hatırına sorulmasına ihtiyaç olan kimdir? Yalnız kimdir? Onu biliyor. Ve onunla alakalı bir şeyler yapıyor.
Bir gündemi var. Bir derdi
gündemi
var.
Tabii. Diyor ki ben diyor şu komşumun ziyaretine gideyim, gönlünü alayım. İşte herkesin ağzında yalan olmuş, sakız olmuş bir yalan. Ne? Hiç vakit yok. Ya arayacaktık bak arayamadık. Görüşecektik görüşemiyoruz vesaire gibi. Ya herkesin vakti yok da kim seyrediyor bu kadar televizyon programını Allah aşkına?
Halbuki güzel bir ifade var. Gün her şeye yeter.
Yeter.
Böyle
yeter.
Bir ibare vardır.
Bir de vaktin bereketi var. Vaktin bereketisi ulaşmıyorsa vakti demek ki şuursuz, bereketsiz
zayi ediyorsunuz.
Ziyan ediyorsunuz. Yani bu hepimiz için geçerli.
Evet.
Yani ben bunları söylüyorum ama hayatı çok kaçırıyorumdur. Kendime söylüyorum. İnsanın kendi dudağını söylediğini en çok kendisi duyar ya.
Evet.
Çünkü en yakın kulak odur. Dolayısıyla ben kendime söylüyorum esasında bizatihi bunu. Vaktin bereketsizliği varsa vaktin kıymetini bilmiyoruz. Ondan kaynaklanıyor. O yüzden vaktim yok, arayamadım, soramadım. bunlar sakız olmuş yalanlar, insan her şeye vakit bulabilir. Yeter ki bilinçli bir şekilde kullansın. Madem arkadaşın ziyarete vaktin yok, madem ona yardım etmeye, kitap okumaya vaktin yok, bu televizyon programlarını kim seyrediyor Allah aşkına yani? İstatistikler ortada.
Sosyal medyadaki yığılma, bu yoğunlaşmayı
tabii bu Facebook'lar, bu Twitter'lar kimin etrafında dönüyor? Birbirimizi kandırmayalım.
Evet.
Hadi birbirimizi kandıralım, kendimizi kandırmayalım. Çünkü hiç kanmayanlar bize hesap soracak. Hiç kanmayan makam bize hesap soracak. O zaman ne yapacağız? Onu düşünerek şu anda kendimize bir hesap verelim. Bir çeki düzen verelim. Bir tane alternatif film vardı, çok dikkat çekici. Bir delikanlı, üniversite öğrencisi bir delikanlı, kutuplarda foklarla alakalı bir olaya şahit oluyor. İşte foklara bir şey mi yapılıyor, alanları mı daraltılıyor? Ne oluyorsa foklar da ölmesin diye bir dert taşıyor. Adam kalkıyor o Avrupa ülkesinden kutuplara gidiyor. Foklarla alakalı gösterilere katılıyor, mücadele ediyor falan. Neticede o kanun taslağı mı neyse artık onu geri çektiriyor.
Muradına eriyor.
Muradına eriyor.
Bir gayesi var.
Gayesi var, muradına eriyor. Sonra evine dönüyor. Evine döndüğünde oturuyor, böyle yaslanıyor. Kendinden gurur duyar bir şekilde. Çok iyi bir şey yaptım diye. Ondan sonra o kamera onun evinden çıkıyor. Yanındaki bir duvar arkasındaki eve giriyor. O evde yapayalnız, yalnızlıktan, yaşlıktan hayatını kaybetmek üzere olan bir insan var. Kimsenin haberi yok onda. Ya sen kutuplardaki...
Müthiş, çok ibretlik.
Çok ibretlik. Kutuplardaki fokun derdine düştün. Duvarının arkasındaki, aranızda bir metre olan, bir metre olmayan insanın derdine niye düşmüyorsun? Ondan habersin. Kutuplardaki foktan haberdarsın, onun için mücadele ediyorsun. Yanındaki insan için niye mücadele etmiyorsun? İnsan foktan değersiz midir Allah aşkına?
Maalesef o hale geliyor.
Maalesef. Dolayısıyla bir insan düşünün derken onu kastediyorum. Yani çevresinden haberdar, komşusundan haberdar, komşusunu biliyor, akrabasını biliyor, gözetiyor, koruyor, kolluyor. Bu insan bu kıymetli. Foklarla alakalı muhabbet yapıp size Brezilya'da kötü haberleri taşıyan bir insan mı? Ya duydun mu şöyle olmuş, böyle olmuş. Tamam da sana ne, bana ne yani. Ne yapacağız bununla alakalı? Niye bunu söylüyorsun?
Evet.
Bunu direkt söylediğinizde kalp kırılıyor ama gerçekten bu önemli bir şey. Söylemek gereken bir şey. Çünkü zehirleniyoruz da. Yani bunları konuşa konuşa zehirleniyoruz. Gerçek gündem bu gibi olmaya başlıyor.
Aşina oluyoruz.
Aşina oluyoruz.
Bu dile aşina oluyoruz.
Kolaylaşıyor,
basitleşiyor. Evet.
Normal bu olmaya başlıyor. Yani hiç buna aykırı davranan olmadığı için normal bu olmaya başlıyor. O yüzden insanlar tabii diyecekler ki ya tamam da biz bunu bildik yaptık ama etrafımız hep böyle. Sen öyle
değil.
Olma.
Evet.
Yani
değil.
Çünkü burada deminki güven meselesine gelelim. Herkes birbirinden korkuyor esasında. Herkes birbirinden şikayet ediyor. Tamam da sen şikayet etme milletten. Kendini bir düzelt, değiştir. Göster o değişimi. O ötekisi değişsin. Ötekisi değişsin. Kimse güvenilir olmazsa sen güvenilir ol. O karşındaki de güvenilir olur.
Evet.
Maalesef bakıyoruz o anlamda güven de kaybolmuş durumda. Benim bir tane arkadaşım var. Diyor ki bizim diyor 18 senedir aynı binada oturuyorum diyor. Adımı diyor herkes 12 numara olarak bilir diyor. 18 seneden beri orada oturuyor. Adını dahi bilmiyor komşular. Yani toplantılarda 12 numara şöyle dedi.
Kod ismi gibi.
Kod ismi gibi yani korkunç bir şey. 12 numara deyince ne oluyor? Onu insan olarak, birey olarak, duyguları, düşünceleri olan bir insan olarak kabul etmiyorsunuz. Bir eşya gibi, meta gibi kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla derdi çok önemli sizin için. Tasası çok önemli, sıkıntısı çok önemli, neşesi, fikri, düşüncesi çok önemli.
Sorumluluğumuz alanına girmiyor.
Sorumluluk alan, bana ne diyorsunuz 12 numara.
Zaten hayatımızın derdi kendimize yetiyor.
Tabii zaten derdimiz kendimize yetiyor. Seyredeceğimiz dünya kadar film var, haber bülteni var.
Oradan
var.
Da aldığımız bilgiler zaten insanlara güvenmemek tabii, gerektiğini söylüyor.
Tabii oradan da aynı şekilde güvenmemek gerektiğini söylüyor. Zaten batıdaki şu son korku filmleri onun üzerine kurulu. Yani temiz yüzlü insanların yaptığı
ne kadar vahşi olabiliyorlar.
Tabii. Mesela geçen senelerde öyle bir film vardı. İki tane çok temiz yüzlü çocuğu adam arabasına alıyor. Adam o arabasını aldığı inanılmaz şekilde onu katlediyor vesaire vesaire. Ne oldu? Kimseye en temiz yüzlü insana bile, en iyi görünen insana bile güvenmeyeceksin. Çünkü en de sonunda zarar verirsin. Şimdi insanın ben etkilenmiyorum demesi mümkün değil. Her yaşantı insanı etkiler. Zaten beyinle alakalı yapılan son çalışmalarda bunu gösteriyor. Beyin devamlı kendini değiştiriyor. Ve aldığına göre değiştiriyor. Nasıl besleniyorsa öyle değiştiriyor. Gördüğüne göre, konuştuğuna göre, dinlediğine göre değiştiriyor.
Kanaat haline geliyor.
Kanaat haline bilgiler. Geliyor. Tabii. Dolayısıyla ben bu filmi seyrettim, bende bir şey kalmadı diyemez insan. Her tecrübe insanın zihnini yeniden yapılandırır.
Yani manipülasyona her daim açığız.
Her daim açığız.
Böyle ben manipüle olmam. Ben
yok,
işte
mümkün
bundan
değil. Böyle bir insan yok. Böyle bir insan modeli, böyle bir yaratılış yok. İnsan gördüğünün etkisi altında. Duyduğunun etkisi altında. Konuştuğunun etkisi altında.
İsmini tam hatırlayamıyorum. Çok güzel bir sözü vardı. Bir düşünürün. Kamera izleyiciye yöneltilmiş bir silahtır diyordu. Hı. Çok beni etkilemişti bu söz. Tabii. Yani o siz bir şey izliyorsunuz ama sürekli vuruluyorsunuz. Sürekli tahrip oluyorsunuz. Tabii. İnciniyorsunuz. Tabii. Algınız bozuluyor.
O yüzden ben etkilenmiyorum. Ben şöyle bir bakıyorum. Bakayım ne demişler falan gibi insan düşünmemesi lazım. Mutlak bir etki söz konusu. Mutlak bir şekillenme, değişim söz konusu. Ve bu değişim maalesef iyi doğru bir değişim değil.
Değil.
Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, söylediklerinize dikkat edin, düşünceleriniz olur diyor. Düşüncelerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur diyor. Nereden başladı? İnsanın söylediklerinden, konuştuğundan. Sen dedikodu konuşuyorsan, sen haber bültenini konuşuyorsan, futbol konuşuyorsan, siyaset konuşuyorsan kaderin de bambaşka bir noktaya gitti demek.
Havadan sudan konuşuyorsan.
Havadan sudan konuşuyorsan.
Havadan sudan bir kaderin oluyor.
Havadan sudan bir kaderin oluyor. Aynen
İşin
öyle.
Özü.
Çok güzel özet oldu bu. Dolayısıyla insanın ben etkilenmiyorum. Bana bir şey olmaz. İşte bunları da bilmek lazım. Sanki her şeyi bildik de bir bunlar kaldı. Bunları da bilmek lazım gibi. Bahanelerin ardına sığınmaması lazım.
Sığınırsa sığ kalır.
Sığ kalır.
Öyle diyebiliriz aslında.
Evet, böyle güzel diyebiliriz. Şimdi bilginin değişen formundan bahsediyoruz. Eğitimin değişen formundan bahsediyoruz. Birinci olarak dedik ki okullar, öğretmenler, anne babalar, toplum, gençlerle, çocuklarla ilgili çalışanlar bilgi vermeye odaklanmaktan ziyade ilk başta bilgiyi sevdirecekler. İkinci olarak doğru bilgi ve faydalı bilgiyi öğretme peşine koşacaklar. Bu doğru bilgi ve faydalı bilgide eksik bıraktığım bir şey oldu. Bu son olaylar oldu ya, malum Gezi Parkı olayları
evet.
Falan. Orada inanılmaz korkunç şeyler gösterdi bize bu bilginin yayılması, yanlış bilginin yayılması meselesi. Mesela bir tane delikanlı bir resmi koymuş. İşte yanan bir insanın resmini. Ondan sonra onu Twitter'ına koyduktan sonra binlerce, on binlerce insan retweet etmiş, onu yaymış. Bu bir gerçek gibi. Ve bu çocuk bir foruma üye, forumda yazıyor ki, ya diyor ben bu resmi geçen senelerde bir yerde olmuş, bir fabrika yangında birisi yanmış, bunu polis bana yaptı diye koydum. Binlerce, on binlerce insan da bunu retweet yaptı. İç savaş çıkaracağım galiba diyor. O da ötekisi de arkadaşı, ya sen ne kadar ahlaksız bir adamsın falan diyor. Öteki ona bir şey diyor, öteki ona bir şey diyor falan. Böyle bunu şaka gibi algılamışlar, eğleniyorlar onlar.
Evet. Bu seviyede bir eğlence.
Bu seviyede bir eğlence anlayışı. Ama öte tarafta bakıyorsunuz, insanlar, binlerce, on binlerce insan bunu ciddiye almış.
Algılar aynı
hiç
anda
eleştirmeden,
değiştirilmiş.
Hiç düşünmeden, hiç kontrol etmeden bunu yaymış. Kendisi de kabul etmiş, başkaları da kabul etsin diye yaymış.
Bu vahşeti görün diyor.
Bu vahşeti görün diyor. Sanki gerçekmiş gibi.
Evet.
Ve buna göre duygusunu değiştirmiş. Birilerinden nefret etmiş.
Nefreti çoğalmış.
Nefreti çoğalmış. Düşüncesi değişmiş. Olumsuz düşünmesi artmış bazı insanlar hakkında. Davranışı değişmiş. Hemen yaymış ve bir harekete geçmek durumunda hissediyor.
Ve bu yani nefreti daha fazla kişiyi ortak etmeye
derdinde. Daha fazla
derdinde.
Kişiyi de ortak etmeye çalışıyor. Ama yalan bilgi. Doğru bilgi değil ki bu.
Yani bir bina kuruyorsunuz ama
temel
de yok.
Ve bu bütün hepimize zarar verecek bir şey. Bana zarar verecek, sana zarar verecek bir şey.
Çünkü
doğruluğu olmayan
bir şey. Kim bilir nerelere uzandı.
Tabii.
Ne kavgalar, ya, ne tartışmalar.
Hiç olmasın biz aynı grup, aynı toplum içerisinde yaşıyoruz.
Evet.
Birbirimizin yüzüne bakacağız. Yani bu gezi olaylarında insanlar birbirlerine bu yalan bilgiler üzerine küfrettiler. Kalplerini kırdılar.
Kalpler kırıldı.
Küstüler. Boşanmalar var biliyorum. Bize gelen danışanlar var. Danışma almaların sebebi biz boşanmak istiyoruz. Niye boşanmak istiyorsunuz?
Yani birbirimizi ötekileştirme
evet.
Katsayımız birden
evet.
Belki bine çıktı.
Evet, bizim bazı sebep şu, bizim bazı düşünce ayrılıklarımız vardı ama yıllar yılı bunun o kadar farkına varmamış veya tolere etmişiz. Ama bu Gezi Parkı olaylarında ortaya çıktı ki bizim aramızdaki düşünce farklılıkları tolere edilemez hale gelmiş. Yani bizim aynı noktada artık buluşmamız mümkün değil. Zaten birbirimize söylediğimizin haddi hesabı kalmadı bu olaylar esnasında ama bu olayların bu şekilde algılanmasına sebep çok
yanlış
ciddi
bilgi.
Yalan bilgi.
Yalan bilgi. Kirli bilgi.
Kirli bilgi.
Ve kirleten bilgi.
Kirleten bilgi. İnsanlar bunu sorumsuz bir şekilde veya belli bir yanlış sorumluluklarla almışlar, yaymışlar. Fakat çok sayıda insan da buna alet olmuş. Ve netice olarak karşı karşıya kaldığınızda, gördüğünüzde bakıyorsunuz ki buna yönelik olarak insanlar duygusunu, düşüncesini, davranışını değiştirmişler. Yalan bilgiler üzerine ilişkilerini değiştirmişler. İnsanlardan soğumuşlar. Ve zarar görmüş bir sürü insan.
Ve bunlara milletvekilleri de alet olmuş.
Bir sürü insan, yani milletvekili alet olmuş, başkası alet olmuş, bir sürü insan alet olmuş. Burada insanın çok ciddi olarak kritik düşünme becerisine sahip olması lazım. Eleştirel düşünme becerisine
sorgulayacak.
Sahip olması lazım. Sorgulayacak. Yani bu bilgiyi bana niçin veriyor bu insan? Ne kadar doğru, ne kadar güvenilir bir insan bu?
Nereden geliyor bu bilgi?
Nereden geliyor
kaynağı
bu bilgi?
Kaynağı ne?
Bakın bizim ulemamız hadis-i şerifleri nakleden insanların güvenliğiyle alakalı kıssas çıkarmışlar. İşte meşhur hadisedir. Muhaddislerden bir tanesi bir adamdan hadis rivayet almaya
alacak.
Gidiyor. Hayvanı kandırdığını görünce diyor ki hayvanı kandıran insanı da kandırır. Hiç ben buna güvenmem diyor.
Yani bu insandan ben hadis-i şerif,
bu insandan ben hadis-i şerif almayacağım, nakletmem diyor. Bu kadar hassasiyet gösteriyor. Ne için? Önemli bir şey bu. Yani bilginin kaynağı nedir? Ne niyette söylenmiştir? Ne kadar güvenilir bir insandır bu? Ne kadar güvenilir bilgidir bu? İnsanın bir kontrol etmesi lazım. Kritik düşünme bu anlamda okulların üzerinde eğitim olarak durması gereken, anne
çok
babaların üzerinde eğitim olarak durması gereken bir şey. Yani bir okulların artık eğitimden kastının bilgi değil, beceri kazandırma olması lazım. Yani bilgiyi her yerde kazandırıyorlar ama beceri kazandırabiliyor muyum? Kritik düşünme bir beceridir.
Evet.
Ben bu beceriyi kazandırabiliyor muyum?
Aklın bir marifeti.
Marifeti tabii. Yani siz aklı formatlayın, beceri kazandırın o akla. O akıl zaten bilginin peşine düşecek. O bilgiyi doğru şekilde işleyecek, kullanacak.
Süzecek.
Süzecek. Yeter ki siz o çerçeveyi, o yapıyı kurun erken yaşlardan itibaren. Bu anlamda kritik düşünme becerisini çocuklara okullarda kazandırmak, anne babaların kazandırması çok önemli. Ama bunun için... okulların, öğretmenlerin, anne babaların buna sahip olması lazım. Maalesef bizim toplumumuzda soran, sorgulayan, kritik düşünen insan makbul insan değildir. Huysuz insandır,
fazla,
yaramaz insandır,
şey
uç insandır,
çıkarma.
Tabii
evet,
aykırı insandır.
Aykırı olmak,
aykırıdır,
kabul et.
Makbul değildir. Halbuki bu gördüğümüz, yaşadığımız olaylar şunu gösteriyor ki bilgiyi sorgulayan insana ihtiyacımız var. Hemen alıp kabul eden, aynen aktaran değil, sorgulayan, analiz eden, düşünen, onun üzerinden yeni bir şey üretmeye çalışan, işleyen
yani
insana ihtiyaç var. O yüzden faydalı bilgi çok önemli ama doğru bilgi kaynaklarını da öğretmemiz çok önemli. Yani doğru bilgiyi alacak, nereden alacak, nasıl alacak? Maalesef bakıyorsunuz gençler bir bilgiye sahip olmak istediklerinde, bir şeyi merak ettiklerinde kimseye sormadan ilk yaptıkları şey Google'a tıklamak, karşılarına çıkan ilk sonuca bakıp onu kabul etmek.
İşte şu neymiş gördüm.
Şu neymiş öğrendim. Bu buymuş. Tamam da arkadaşım, yani bunu kim yazmış? Hangi niyetle yazmış? Ne yetkinlikte yazmış? 15 yaşında bir çocuk da oraya yazı yazabiliyor. Çok bu konuda uzman bir insan da yazabiliyor. Ama 15 yaşındaki çocuğun sitesi yukarı çıkabilir. Bununla alakalı bir ölçü yok.
Yani çünkü şu zamanlar, yaşadığımız zamanlar sapla samanın en çok karıştığı zamanlar diyebiliriz.
Zaman, tabii. Yani, o yüzden doğru bilgi kaynaklarına ulaşma da bir beceridir, kritik düşünme gibi. Onu da öğretmemiz lazım. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Gençler bir şeyi merak ettiklerinde Google'a yazıyorlar ve ilk 5 sonuca genelde bakıyorlar. 6.'ya bakmıyor, 10.'ya bakmıyor. Hele 2. sayfadaysa hiç bakmıyor. Arama sayfasının 2. sayfasındaysa hiç bakmıyor. Halbuki ilk 5'e çıkanlar da genelde popüler siteler.
Evet.
Yani bir şekilde
Tıklanmış,
bakılmış, belki
tartışılmış,
dedikodu verdiği için,
evet,
belki
sansasyonel
haberler verdiği için tıklanmış şeyler. O yüzden yanlış bilgiler vermesi çok muhtemel olan yerler. Ama bakıyorsunuz insanların bütün bilgi kaynakları o siteler. O yüzden insanların bu konuda da biraz daha dikkatli olması lazım. Özellikle çocuk ve gençlere eğitim verirken, eğitim denişen yüzünde mutlaka kritik düşünme becerisi, yani aldığım bilgiyi sorgulama becerisini kazandırmak lazım. Doğru bilgi kaynaklarına ulaşmayı öğretmek lazım. Doğru bilgi kaynağı nedir? Hangi bilgiden nasıl istifade edilir? Hangi bilgilere güvenilir? Nereden alınır? Kimden alınır? Hangi yetkinliklerden alınır? Bunlara bakmak çok önemli. Analiz edebilmek çok önemli. Yani doğru bilgi aldım, tamam. Bu bilgiyi kritik ettim, tamam. Ama ne yapacağım bu bilgiyle? Yani yani analiz edip
hayatına
bir şeye dönüştürmek.
Tabii. Dönüştürmek, belki tabii. Yorumlamak.
Tabii, yorumlamak.
İlk programda da hatırlatmıştık, bir yeniden hatırlatmakta fayda var. Ya bu devirde cahil insan yok aslında.
Tabii.
Artık herkes bilgiye ulaşabiliyor. Sadece bilgiyi yorumlama, kritik etme, bilgiyi içselleştirirken, kendi kanaatleri haline getirirken o süreçlerde insan fark ediyor.
Evet. Geçen Mücahit Öztürk Hocam bir seminerde anlattı. Diyor ki, ben diyor çocuk psikiyatrisine ilk başladığımda diyor, vakıf kurabaya diyor, insanlar sadece zihinsel engelli çocuklarına ilaç alıp zekasını yükseltmek amacıyla gelirlerdi. Yani öyle bir şey düşünüyorlar. Zihinsel engelli insan doktoru ilaç verir, zihni yükselir bunun, biraz daha yükselir falan diye. Hiç psikolojik rahatsızlıklarla alakalı, psikolojik problemlerle alakalı farkındalık yoktu diyor. Geçen sene diyor Anadolu'nun bir köyünden şalvarıyla teyzem geldi diyor. Dedi ki diyor, benim torunda öğrenme bozukluğu var, şunu bir tedavi eder misin dedi diyor.
Güzel. Yani,
öğrenme bozukluğunu biliyor teyze ve bununla alakalı harekete de geçmiş.
Bir gayret içinde.
Tabii yani Anadolu'nun bir köyünde, o yüzden bilginin ulaşmadığı yer kalmadı.
Kalmadı.
Bilgi her yere ulaştı, herkes bir şeyleri biliyor. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir.
Evet.
Nasıl kullandığımıza bağlı. İyi olsun için bizim mutlaka doğru ve faydalı bilginin peşine düşmemiz lazım. Bilgiyi kritik edebilmemiz lazım. Bilgiye eleştiri olarak bakmamız lazım. Doğru bilgi kaynaklarından bu bilgiyi almamız lazım. Bu bilgiyi analiz edip bir şeye dönüştürmemiz lazım.
Aksi takdirde birçok belki zararlı, kirlenmiş, yalan yanlış bilginin hayat boyu taraftarı oluyoruz. Ya da savunucusu oluyoruz. Çeşitli platformlarda, kesinlikle, internetin o forumlarında bir bakıyorsunuz. Müthiş tartışmalar, geceler süren, saatler süren ve o insanların belki çoğunu biraz kritik ettiğimiz ya da analiz ettiğimizde bunu nasıl kanaat haline getirdin? Böyle işte. Tabii, buradan duydum. Buradan duydum.
Şu sitede yazdı.
O dediğine göre kesin doğrudur.
Bir dönem insanlar ya gazetede yazdı diyorlardı.
Evet.
Ya televizyonda çıktı diyorlardı. Halbuki sonradan çıktı ki o gazete manşetleri nasıl hazırlanıyor?
Evet.
O televizyon haberleri nasıl hazırlanıyor diye. Şimdi internette gördüm. Tamam da internette kim yazıyor, ne yazıyor, ne kadar güvenilir, ne kadar makbuldür.
Tabii geleceğin mahkemelerini en çok uğraştıracak olan
internet olacak.
Kesin davalar tabii, bu tabii, çünkü tabii, orası tabii. Sonsuz bir çöplük gibi.
Evet.
Her şeyi atma şansınız var ve şu an o anlamda yasalar düzenleniyor. Daha kesin böyle oturmuş düzenlemeler yok. Birisi hakkında falan diyelim ki ajan olduğu düşünülüyor dediğiniz zaman bir hüküm de vermiyorsunuz. Bir yargınız da yok onunla ilgili ama tamam bitti yani onunla ilgili böyle bir çengel. Ve hadi bakalım sil bunu. Ve şu an birçok kişi bu internette hakkında yazılanları silmek, işte bunlarla ilgili davalar peşinde ciddi bir emek sarf ediyor.
Tabii.
Bu da konumuz açısından tabii, düşündürücü tabii, tabii. Yani.
Bir de internette bir yazılan şey, o yazıldığı yerden silinse bile internetten silinmiyor. Başka sitelerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Netice bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Bu bir nimet olabilir ama nikmet de olabilir. Felaket, sıkıntı da olabilir. Bizim bu konuda duyarlılığımızı arttırmamız lazım, bilincimizi arttırmamız lazım, farkındalığımızı arttırmamız lazım. Bununla alakalı hem kendimizi düzenlememiz lazım, hem çocuklarımızı, evlatlarımızı, gençlerimizi, çevremizdeki insanları düzeltmemiz lazım. Ama ilk başta tabii yine kendimizden başlayacağız. Bu konuda kendimizi eğiteceğiz, bu bir eğitim.
Evet.
Yani biz çok önemli bir şey, geçen hafta da üzerinde durduk, beşikten mezara kadar ilim diyen bir kültürün mirasçılarıyız. Dolayısıyla kaç yaşında olursak olalım bu konuda bunun ilmi nedir? Yani faydalı bilgi ve doğru bilgiyi kazanmayla alakalı ilim nedir? Bunu ben nasıl kazanabilirim? Bununla alakalı kendime nasıl yatırım yapabilirim? Ne yapabilirim? Üzerine düşünmek lazım, çalışmak lazım, harekete geçmek lazım.
Evet. O zaman dilerseniz üçüncü maddemize geçelim yavaş yavaş.
Memnuniyetle tabii. Şimdi birinci olarak bilgiyi sevmek dedik. İkinci olarak doğru faydalı bilgi dedik. Üçüncü olarak da bilgi ahlakı çok önemli. Yani bilginin ahlakına sahip olması insanın. Çünkü çok güzel bir söz var. Lewis diye bir adam söylüyor. Diyor ki ahlaksız bilgi, değersiz bilgi daha zeki şeytanlar yetiştirir. Daha zeki canavarlar, daha yetenekli canavarlar yetiştirir diyor. Nitekim baktığımızda insanlar, çok bilgili insanlar atom bombası yapmış. Çok bilgili insanlar çok iyi silahlar yapmış. Çok bilgili insanlar medyayı veya başka şeyleri silah olarak mazlum insanların, zavallı insanların üzerine kullanmış,
yani
atmış.
Daha fazla gözyaşı,
daha fazla acı, daha fazla sıkıntıya sebep olmuş. Dolayısıyla
bilgi vesilesiyle olmuş.
Bilgi vesilesiyle olmuş. O yüzden ahlaksız bilgi, değersiz bilgi faydalı bir bilgi değil. Yani bilgi sahibi olacaksa insan, o bilgiyi ahlakıyla kullanmayı, değeriyle kullanmayı da bilmesi lazım. Ona hassasiyet göstermesi lazım. Bir diğer mesele tabii bilgi ahlakıyla alakalı. Bilenin biliyor gibi davranması. Bilmiyor gibi davranmaması. Öbür türlü ahlaksız bilgi olur bu.
Yani yapmadığı, bilmediği, detaylı bir şekilde vakıf olmadığı bir konuda kişinin aslında bilgiliymiş gibi bir hayat sürmesi. Bilgiliymiş
yok,
gibi
kastım öyle, o değil.
Kastınız o değil mi?
Kastım şu. Biliyorsan biliyor gibi davran, bilmiyor gibi davranma.
Yani bildiğini yaşa.
Bildiğini yap, bildiğini yaşa. Yani sokağa çıktığımızda 50 tane insana sorun. Yalan ne kadar kötü bir şeydir. Anlatsın, saatlerce konuşsun size. Çok kötü. Örnekler verir, sosyolojik zararlarını söyler, psikolojik zararlarını söyler. Bir sürü zararını söyler. Ama yalan söylüyor mu bu insan? Söylüyor. Ne işe yaradı bu bilgi? Veya nazik olmak üzerine, nezaket üzerine. Sorun insanlara, saatlerce konuşsunlar. Ama nazik misin sen arkadaşım? Hayatında bu bildiğin şeyler, konuştuğun şeyler neye karşılık geliyor? Ne kadar yansımasını buluyor? Veya işte çok yaygın olarak yaşadığımız trafikte saygı meselesi. İnsanların birbirine tahammül edebilmesi, sabırlı olabilmesi. İnsanların birbirine anlayış göstermesi. Bunu herkese sorun. En saygısız insan
hem
bile
fikirdir.
Hem fikirdir. Trafikte anlayışlı olmamız lazım. Karşımızdakinin acilisi olabilir, derdi olabilir. Trafikte tartışmanın sonu yok.
Peki bu bilginin eylemi?
Bu bilginin harekete geçmesini hiçbir yerde göremiyoruz trafik. Yani bilgi bu dönemde nedir? Okullar neler vermesi gerekiyor öğrencilerine? Eğitim nasıl dönüşmesi gerekiyor evde ve okulda? Onun üzerinde duruyoruz. Üçüncü olarak bilgiden ziyade verilmesi gereken şey bilginin ahlakının verilmesi. Yani ahlaksız bir şekilde bilgi verdiğimiz zaman verdiğimiz insana da insanlığa da iyi bir şey yapmıyoruz esasında. Çünkü ahlaksız bilgi daha akıllı, daha zeki canavarlar üretiyor. O yüzden bilgiyi vermeden önce belki onun ahlakını vermek lazım. Bu bilgiyi ben alacağım ama nasıl kullanacağım? İnsanlığın faydasına mı kullanacağım? İnsanlığa zarar vermesin diye nasıl hassasiyet göstereceğim? İkinci olarak da kullanacak mıyım? Öbür türlü bakıyorsunuz, demin bahsettiğimiz gibi herkes her şeyi biliyor, kimse bir şey yapmıyor. Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir ayet-i kerime var. Allah Teala buyuruyor ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Ne demek? Olmaz demek. Olmasın demek, olmaması lazım demek. Bilenle bilmeyenin biri olmaması lazım demek. Bilen bilmiyor gibi davranmaması lazım demek.
Güzel, böyle yorumlamak da lazım bu ayeti.
Tabii yani ne bilen, demek bu?
Bilen bilmeyenden üstündür anlamda değil.
Tabii bu bir soru değil ki.
Evet.
Yani bilenle bilmeyen biri olur mu soru değil.
Zaten
olmaz
cevabı
demek.
Belli.
Cevabı belli bir şey bu.
Belagatında bu var.
Arapçanın belagatında bunun soru olarak sorulmasının sebebi olmaz. Bakın yani bu çok... Cevabı belli bir şey.
Bilen elbette üstün.
Dolayısıyla oluyor gibi davranmayın. Bilenle bilmeyen bir olur gibi davranmasın. Bu şu demek değil. Bilen bilgisiyle hava atsın, insanlara üstünlük sağlasın. Olmaz efendim. Davranışa dönüşmediği sürece bilen insanın bilmeyen insan üzerine hiçbir farkı yok. Davranışa dönüştüğü zaman da fazilet anlamında, yani iyi insan olabilme, ahlaklı insan olabilme, güzel insan olabilme anlamında bir farkı olabilir.
Fark
o da zaten kibire sebep olmaz, tevazuya sebep olur.
Evet. Yani bilip de yapmıyorsa belki de daha fazla sorumluluk.
Tabii, tabii.
Çünkü
daha
bildiği
fazla
halde
sıkıntı.
Yapmıyor.
Tabii, çok büyük sorumluluk.
Evet.
Yani geçenlerde bir öğrenci grubu arkadaşlarıyla bir araya geldik. Dedim ki arkadaşlar dedim, keşke beni çağırmasaydınız. Çünkü dedim biraz sonra size anlatacağım şeyler, sizin hayatınızın başında bilip öğreneceğiniz şeyler, buna göre hayatınızı şekillendirmezseniz 17 yaşınızdasınız. 30 yaşında kimseyi suçlayamazsınız çünkü duydunuz. Duymasaydınız iyiydi.
Size ulaştı yaşında, bu bilgi.
Tabii ulaştı size bu bilgi. Duymasaydınız ne güzel. 30 yaşında derdiniz ki ya bak bana kimse bunu söylemedi. Ben bilseydim böyle olmazdı. İşte annem şöyle suçtu, babam şöyle suçtu, hocam şöyle suçtu, şu abi böyle suçtu, bu abla böyle suçtu. Birilerini suçlamak kolay olurdu. Dolayısıyla kendinizi kurtarmanız kolay olurdu ama beni çağırdınız şimdi. Ben size hayatınızla alakalı bazı temel şeyler söyleyeceğim. Ve bunları ben söyledikten sonra biliyorsunuz artık. 30 yaşına geldiğinizde, 40 yaşınıza geldiğinizde şunu diyemezsiniz. Tüh tüh vah vah ben bunu
haberdar değildim.
Bilmiyordum diyemezsiniz. Kendinizden başka suçlayacak kimse kalmaz. O yüzden de beni çağırdınız ama iyi mi yaptınız, kötü mü yaptınız bilmiyorum dedim. Şimdi bu gerçekten kritik bir şey. Bilgiyi alıyoruz ama o bilgiyi kullanmıyorsak o bilgi bize vebal. Şimdi demin bahsettik gereksiz bilgiden. Çin'deki insanın ben acı çektiğini biliyorsam ve bununla alakalı bir şey yapmıyorsam o bilgi benim üzerime yük. Soracaklar bilmiyor muydun? Ne yaptın? veya işte dünyanın başka ülkesindeki bir insanın sıkıntısı için, bir derdi için eziyet çekmiş, işkence görmüş, dışlanmış, vurulmuş, kırılmış vesaire soracaklar. Bilmiyor muydun? Biliyordum. Ne yaptın? Hiçbir şey. Niye yapmadın?
Ya da özellikle diyeyim, kalp dünyamızla ilgili birçok şeyin hastalık olduğunu, yanlış olduğunu, dedikodunun, kıskançlığın,
gıybetin,
küçük görmenin, iftiranın.
Küçük görmenin.
Ama hayatımızda baktığımızda
karşılığı yoksa bunların hepsinin hesabı var.
Alimdir ama arif değildir gibi bir şey çıkıyor. Biliyorsun yani, ama.
İşte o anlamda bilmek, alim olmak inanılmaz bir yük. Davranmıyorsa insan ilmine göre, bilgisine göre, öğrendiği şeye göre çok büyük sorumluluk altında. O yüzden ya kapatacak bütün her şeyi, bildiğine göre hareket edecek ya da öğrendiği her şeyi bir an önce hayatına geçirmeye çalışacak. Öbür türlü devamlı öğreneyim, devamlı haberim olsun ama bunlarla alakalı hiçbir şey yapmayayım, insanlıktan çıkartan bir şey bu.
Çünkü bu tam çıkartmayanı da bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Evet. Hadis-i şerifinin aslında yansıması. Çünkü biliyor ve hal olarak da hayatıyla ortaya koyuyor. Ve o yüzden de az gülüyor, çok ağlıyor. Biz çok biliyoruz ama ciddi anlamda hayatımıza da yansımadığı için herhangi bir tesiri de olmuyor.
Evet.
Ve belki dediğiniz gibi trajedi ortaya çıkıyor.
Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var, çok önemli. Buyuruyor ki Allah Teala, siz Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmiyor musunuz? Üzerine ince ince düşünmüyor musunuz? Yoksa kalbiniz mi kilitli? Şimdi üçüncü şık yok. Ya Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun ama hiç anlamıyorsun, üzerine düşünmüyorsun, tefekkür etmiyorsun. Ya da kalbin kilitlenmiş, insanlıktan çıkmış, perişan olmuş bir adamsın sen. Üçüncü şık yok. Şimdi aynısı bilgi için de biraz geçerli. Ben bunu biliyorum. Şurada şu insan eziyet çekiyor, burada bir insan şu sıkıntı yaşıyor. Veya benim düzgün, doğru bir insan olabilmem için şu şekilde davranmam lazım. Bunu yapmıyorsam bu nasıl açıklanır ki? Ben nasıl bir insanım o zaman?
Şimdi zaten günümüzün şeyi vakası. Tarihten beri de vardı. Hep vardı. Hep
eskiden
de olacak.
Eskiden beri vardı. Hep. Ama bugünün sıkıntısı şu. Eskiden beri bu kadar çok sayıda insan bu kadar çok şeyi bilmiyordu.
Evet.
Yani ilim sınıfı vardı, ilmiye sınıfı vardı. Belli bir grup insanın maddi anlamda veya başka imkanlarla ilim öğrenmeye gücü vardı. İşte o kadar kitap yoktu, o kadar okul yoktu, o kadar ilme, bilgiye ulaşma imkanı yoktu. Ama şimdi 7'den 77'ye herkesin her türlü bilgiye ulaşma imkanı var. Bu kadar bilgiye ulaşmanın, ilme ulaşmanın kolay olduğu bir zamanda insan ister istemez dursa bir şekilde bir sürü bilgiye sahip oluyor. Yani insanlarla beraber yaşasa bir şekilde bilgiye sahip oluyor ama sahip olduğu bu bilgiyle ne yapıyor?
İnsanın, yani kalden hale geliyor.
Kalden
tasavvufi
hale geçiyor mu?
Literatürde meşhurdur.
Tabii.
Kal insanı. Hı. Tamam. Tasavvufun o diyelim ki derinliklerine aşina. Bu literatürü biliyor. Kalp, sır, hafi. Bu kelimelere aşina. Ama halde bu var mı?
Yoksa hiçbir işe yaramıyor işte. Sözden davranışa dönüşmüyorsa, sözde kalıyorsa.
Taşıyoruz aslında.
İnsan cebimizde üzerinde
taşıyoruz. Tabii. Uygun ortamda masaya koyuyoruz. Sonra evet. Cebimize alıyoruz. Ama bir bozdur, bir harca, bir ihtiyacını gider. Yok. Evet. Biraz süs olarak taşıyoruz
evet.
Sanki.
Evet.
İlim
işte
süsünü.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ya, kitap yüklü eşekler buyuruyor. Yani tabir çok önemli bir tabir. Gerçekten ne oldu? Bilgiyi davranışa dönüştürmediğiniz zaman artık insan olarak nitelendirilmiyorsunuz. Niye? Yani eşek de kitap taşıyor, insan da kitap taşıyor, bilgisayar da bir şeyler taşıyor. Bakıyorsunuz bir CD'de hiçbir insanın ihata edemeyeceği kadar bilgi var. Ne işe yarıyor CD'de? Niye davranış yok? CD bir şey yapamaz.
Evet.
Ama insan yapar. İnsanın CD'den farkı olsun için, kitap taşıyan herhangi bir araçtan, hayvandan farkı olsun için insanın davranışa dönüştürmesi lazım. Öbür türlü davranışa dönüşmediği sürece yük, bu anlamda bilgiyle alakalı, eğitimle alakalı bizim çocuklarımıza, gençlerimize, kendimize kazandırmamız gereken en önemli üçüncü özellik de şu, insanın bilgi ahlakına sahip olması, bir, bilgiyi doğru ve ahlaklı bir şekilde kullanması ama önce kullanması ya, bilmiyor gibi davranmaması.
Harekete
geçmesi, bilmenin sorumluluğuyla hareket etmesi. Yani ben biliyorum, haberim yokmuş ki, haberi olmayan, hiçbir şey bilmeyen insanla dışarıdan baktığımızda hiçbir farkım yok. Niye ben öğrendim bunu o zaman?
Sen bari yapma denir ya.
Sen bari yapma. Evet. Hakikaten
kendimize
öyle yani.
Kendimize bunu söylememiz lazım.
Bir, hiçbir eğitim görmemiş, hiçbir şeyden haberi olmayan bir adam, bir de her şeyi bilen, duyan, öğrenen adam, bakıyorsunuz dışarıdan konuşmadıkları sürece davranışta hiçbir fark yok.
Fark yok.
Konuştuğu zaman ben şunu biliyorum, ben bunu biliyorum. Ta nereden belli arkadaşım, nereden bileyim ben senin bunu bildiğin? Davranış nerede?
O yüzden bizim Anadolu insanı ile ilgili özellikle o tarifler geçer. Çok belki söze gelecek, caka satacak ya da hava atacak bir bilgiye sahip değildir gibi gözükür ama irfana dönüşmüş, ahlaka dönüşmüş. Belki sonsuz bir umman olmuştur kalbi, hayatı. Ve öyleleri de aslında bütün hem toplumu hem de belki çağları aydınlatmaya devam ediyor.
Evet.
Çünkü öbür türlü çok ciddi profesör unvanı almış, bilgili diyebileceğimiz insanlar var ama bilgi ahlakı noktasında sınıfta kalmışlar. Ve bu anlamda da tarihte sadece bilgisiyle amel etmeyen, bildikleriyle bir ahlak ortaya koyamayan.
Tabii yani bilgisine göre davranmayan insanın söylediği şey karşı tarafta şöyle bir izlenim bırakır. Ya bu bilgi işe yarar bir şey olsa sen kullanırdın. Sen öyle davranın. Demek ki çok işe yarar bir şey değil, çok lazım bir şey değil ki senin hayatını hiçbir şekilde etki etmiyor diye. O yüzden bilgi ahlakı önemli.
Yani biz bu geçen hafta başladığımız birlikteliğimizi 3 temel direğe oturtmuş olduk.
Evet.
Bilgiyi sevecek. Bu genç öğrenci olsun, anne baba olsun. Hayatın her safhasındaki insan için, insan bu zaten programımızın ismi, bilgiyi sevecek.
İnsan eğitmek buradan başlıyor.
Buradan başlıyor.
Yani bu çocuğu biz evde de eğiteceksek, okulda da eğiteceksek, toplumda da eğiteceksek, kendimizi ya da çocuğu, çocuk derken yani illa küçük yaşı kastetmiyorum, evet. 30 yaşındaki adam, 50 yaşındaki adamı da eğiteceksek, kendimizi de eğiteceksek buradan başlayacağız. Bir, bilgiyi sevecek.
Bilgiyi sevecek. Bu temel ana direk. Bu
evet.
Bilgiyi sevdikten sonra da bu kimseye bilgiyle ilgili faydalı bilgi süzgeci.
Yani evet,
faydalı
doğru
bilgiyi mi alıyorum?
Faydalı
doğru
bilgi.
Bilgiyi mi alıyorum?
Evet. Yani bilgi sevgisiyle bilginin peşine düşecek ama bilginin peşine düşerken iki ayrımı yapacak. Bir, aldığım, peşinde olduğum bilgi doğru bilgi mi? İki, doğru bilgi tamam ama bana faydalı mı? Doğru ve faydalı bilginin peşine düşeceğim ben.
Çok önemli.
Çok önemli.
Yani ve diğer gündemler, bu tabirimizle bombardıman altında olduğu haberler, bilgiler, paylaşımlar. Burada artık bir seçki yapması gerekiyor. Hı. Bir özel bir gündemle, özel bir ilgiyle bilginin faydalı ve doğru mu olduğuna dair bir oturtması gerekiyor.
Evet.
Üçüncü...
Bunun için de işte kritik düşünme,
evet,
eleştirel düşünme, analiz kabiliyetinin geliştirilmesi, bu yeteneklerin ilerletilmesi lazım.
Paralel olarak
lazım, tabii,
birlikte gitmesi gereken
tabii
süreçte. Ve son olarak da şimdi konuştuğumuz, üçüncü ayağı diyebileceğimiz, üçüncü direği, bilginin ahlakı.
Evet.
Bilginin ahlakı meselesine dikkat çektiniz.
Evet, yani bilgi ahlakında da bilen bilmiyor gibi davranmayacak. Bir de insanların faydasına, insanların iyiliğine yönelik olarak bu bilgiyi kullanmış olacak. Tam tersinden de söyleyelim ki işe yarasın. Bir, bilgiyi sevmediği sürece ne verirseniz verin faydası yok. Bilgiyi sevdireceğiz. Bilgiyi sevmediği sürece insana bir şey öğretmek, bir mesafe kat ettirmek mümkün değil.
Biraz kadar oyalıyoruz.
Oyalıyoruz.
Oyalıyoruz.
Meşgul ediyoruz. Sonra unutmak üzere öğretiyoruz. Yani emeğe de yazık, zamana da yazık, ümitlere de yazık. Yani bu ülkede...
Sevmediği bir şeyi tutmuyor insan.
Sevmediği bir şeyi tutmuyor. Bu ülkede ümitleri olan insanlar var. İşte insanlar okuyorlar, okullar şöyle arttı, eğitimler böyle arttı vesaire diye. İnsanların ümitleriyle oynamamak lazım. Bilgiyi sevdirmiyorsak aldığımız parayı da düşünmemiz lazım. Verdiğimiz zamanı da düşünmemiz lazım. O gence hayatına çaldığımız seneleri de düşünmemiz lazım.
Yani müthiş bir kapasiteyi, potansiyeli
ziyan
oyalıyoruz.
Tabii,
yani üniversite, yüksek lisans, doktor, şu bu falan oraya kadar getiriyorsunuz ama aslında oyalıyoruz. Yani ilkokuldan başlıyor bu
tabii,
belki
tabii. Yani bilgiyi sevdirmedikten sonra bu insanı hiç okulda tutmayıp bir an önce meslek sahibi yapıp bari
belki
bir şey
daha
üretmesi.
Ehil bir
çok,
insan
çok süper olur, çok harika olur. O yüzden bilgi sevdirmiyorsak her şeyi bitirelim, kapatalım. Hiçbir işe yaramaz çünkü. Unutmak üzere öğreniyor insanlar.
Çünkü sevmeden peşine düşmeyecek.
Düşmeyecek.
Düşmeyecek.
Aldığında kaybedecek.
Kaybedecek.
Kıymetini bilmiyor. Sevmiyor. Sevmediği insanın bir şeyi ne kadar tutar?
Kısa süreli hedefler için.
Tabii.
Şimdiki
yani sınavı geçene kadar, ondan sonra hemen bıraktı. Çünkü sevilir bir şey değil. Yani
evet,
ihtiyacı biter bitmez atacak onu. İkinci olarak bilgiyi sevecek ama o sevgiyle her tarafa yapışmayacak. Her şeyin peşinden gitmeyecek. Doğrunun peşinden gidecek. Faydalının peşinden gidecek. Üçüncü olarak da bu doğru ve faydalı bilgiyi aldıktan sonra da onu süs olarak tutmayacak, kullanacak. Hayatında kullanacak, faydalı bir şekilde insanların faydasında kullanacak. Bilmiyor gibi davranmayacak, bilmiyor gibi yapmayacak. Bunlara dikkat etmediği zaman Yunus Emre'nin dediği gibi bu nice okumaktır. Niye öğreniyoruz? Yani hiç kimse kimseyi meşgul etmesin, ne olur.
Pekala. Çok teşekkür ederiz Mehmet
ben
abi.
Ben teşekkür ederim.
Güzel iki program oldu birbirinden güzel ve bugün tamamlanmış oldu bu konular.
İnşallah haftaya, konuştuğumuz gibi biz de insanların vaktini boşa almıyoruzdur.
İnşallah.
Bir fayda hasıl oluyordur.
İnşallah tesirli olduğu kanaatindeyim ben. İnşallah haftaya daha güzel, daha farklı konularla insan bu programına devam edeceğiz.
Memnuniyetle.
Bugünlük o zaman bugünkü programımıza son veriyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, klinik psikolog Mehmet Dinç ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Bir İnsan Bu programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Haftaya yeniden görüşmek üzere.